Ayrım 15.
Sayfa 169. Galileo, Roma'da nereye baksa Urban'ın ululaştırılışının bir işaretini gördü. Toskanalı filozof, son bağlanan ödeneğin ve huzura kabul edilmiş olmasının da gösterdiği gibi, Papa'nın gözdesi olmaya devam etse de, geçmişte ayrıcalığına sahip olduğu aynı kişisel yakınlığı artık bekleyemezdi. Yine de Papa'nın kardinal yeğeninin özel konuğu olarak akşam yemeğine davet edildiğinde ve Peder Riccardi'nin Papa Hazretleri ile özel oturumlar düzenleyerek diyalogun ayrıntılarını tartıştığı söylendiğinde, kendisinden yüz çevrildiğini düşünmesi için bir neden görmemişti. 16 Haziran'da Galileo, diyalogun denetimden geçtiğini anladı. Birkaç gün içinde Peder Riccardi el yazmasını imzaladı. Böylelikle Galileo birkaç düzeltme yapacağı sözüne karşılık geçici bir yayın izni aldı. Örneğin başlık Papa'nın hoşuna gitmemişti. Diyalog ile dalga görüngüsüne fiziki bir anıştırmada bulunulmaktaydı. Oysa Galileo daha matematiksel ya da hipotetik bir başlık seçmeliydi. Yine ön sözde ve son sözde doğadaki bütün karmaşıklığı kadiri mutlak Tanrı'nın akıl almaz işlerine yoran Papa'nın bilim felsefesini destekleyen ifadelere yer verilmeliydi. Her şeye rağmen matbaacılarla ilk görüşmelere başlanmasında sakınca yoktu. Gelişmelerden tatmin olan Galileo, veba ya da sıtma yaz sıcaklarıyla birlikte Roma'ya yayılmadan Haziran sonunda kentten ayrılmak için acele etmeye başladı. Peder Riccardi'ye, Bellosguardo'ya vardığında gerekli düzeltmeleri yapacağına ve sonbaharda gözden geçirilmiş el yazmalarıyla geri döneceğine dair söz verdi. O yazın sonlarında, mevsim farklı olsaydı kitabın basıldığını görünceye kadar Roma'da kalabileceğini ya da el yazmalarını diğer işlerimle olduğu gibi buna da gerekli özeni göstereceğine kuşku bulunmayan Prens Cezi'ye teslim edebileceğini söylüyordu Cenova'daki bir dostuna. Ama Cezi hastaydı. Daha da kötüsü, şimdi anlıyorum, ölmek üzereydi. Gerçekten de hatırlı dost Prens Cezi 1 Ağustos'ta 45 yaşındayken mesane kangreninden öldü. Onun kaybıyla Linsin Akademisi de dağıldı. Cezi'nin ölmesiyle Galileo, diyalogun basımını takip etme işinin kendisine kaldığını anladı. Bu yüzden Toskana'daki yerel yetkililerden kitabını bastırmak için izin alabilirse ikide bir Roma'ya gidip gelmekten kurtulabileceğini düşündü. Ancak bu planını yürürlüğe koyamadan önceki yıl Milano'ya ve Turin'e sıçrayan öldürücü veba güneye inerek bu kez Floransa'yı esir aldı. Çok geçmeden Arno'nun iki yakasındaki evlerden her saat başı yeni kurbanlar için ağıtlar yükselmeye başladı. Bellosguardo tepesinde de Galileo'nun yanında çalışan ustalardan biri, derisi siyahımsı lekelerle kaplanan bir camcı, kasıklarında giderek çürüyen bir yarayla öldü. 18. Bizleri bu kırbaçlarla cezalandıran Tanrı olduğuna göre. Çok sevgili efendi babam, efendim, zavallı talihsiz işçinizin ani ölümünün sizi nedenle altüst etmiş olabileceğini düşününce çok üzüldüm ve kaygılandım. Kendinizi bu tehlikeden korumak için mümkün olan her önlemi alacağınıza inanıyorum. Bu yönde her çabayı göstermenizde ısrarlıyım. Ayrıca elinizde tehlikenin büyüklüğüyle orantılı ilaçlar bulunduğuna inandığımdan bu konuyu bir daha açmayacağıma söz veriyorum. Fakat yine de tövbe ederek her şeyin dermanı olan mübarek Rabbimizin inayetini kazanmanızı, büyüklüğünüze ve hoşgörünüze sığınarak tavsiye ederim. Sadece ruh için değil, beden içinde en tesirli ilacın bu olduğuna kuşku yoktur. Mutlu yaşamanın bu bulaşıcı hastalığı uzak tutmakta hayati önemi olduğu ortadayken, bu dünyada temiz ve dingin bir vicdanın verdiği sevinçten daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Bu hazineye sahip olduğunda ne tehlikeden ne de ölümden korkar insan. Bizleri bu kırbaçlarla cezalandıran Tanrı olduğuna göre, bize bu yaşamı bağışladığı gibi herhangi bir anda ve biçimde bizi ondan mahrum etme gücüne de sahip olan onun kudretli elinden çıkan darbelere yine onun yardımıyla dayanmaya çalışırız. Bu sözlerimi taşkın olduğu kadar Tanrı'nın merhametiyle içinde bulunduğu durumun farkında olan bir kalbin sesi olarak kabul edin efendim. Çünkü bu dünyanın boşluğunu ve sefaletini her gün daha da açıklıkla gördüğümden öteki dünyaya gitmeye can atıyorum. Ölünce mübarek Rabbime karşı artık günah işlemeyeceğim, sizin için de daha güçlü dualar edebileceğim. Bilmem bu arzum çok mu bencilce. Her şeyi gören ve duyan Rabbime cehaletimden dolayı benim veremediğim gerçek teselliyi şefkatiyle size vermesi için yalvarıyorum. Her gün azar azar eriyen Suor Violante dışında burada hepimizin fiziksel sağlığı yerinde. Omuzlarımızdaki yoksulluk ve mahrumiyet yükünün bedelini ödesek de Tanrı'ya şükür henüz bedensel acı çekecek duruma gelmedik. Bizim adımıza istediğiniz sadakalarla ilgili olarak Roma'dan bir cevap alıp almadığınızı öğrenmeye can atıyorum efendim. Signor Corso, Suor Giulia'nın kardeşi, 15 pound ağırlığında ipekli gönderdi. Suor Arcangela'da ben de payımıza düşeni aldık. 7. saatte yazıyorum. Eğer bir hata yaptımsa bağışlamanızı diliyorum efendim. Çünkü gündüzleri bana ait tek bir saat bile yok. Diğer vazifelerime ek olarak şimdi bir de 4 genç kıza Gregorian ilahiler öğretmek üzere görevlendirildim. Ayrıca Madonna'nın emriyle her gün koroyu yönetiyorum. Benim zavallı Latince bilgimle bu hiç de kolay olmuyor. Yapmam gereken bunca iş olmasaydı belki de bunlardan çok zevk alabilirdim. Ne var ki yaptığım bütün bu işlerden çıkan yegane iyi sonuç 5 dakika bile avarelik etmiyor olmam. Sadece kafamı dinlendirmem için yeterince uyumam gerekiyor. Bu kadar az uykuyla çalışabilmenin sırrını bana da öğretirseniz size minnettar kalırım. Çünkü uykuda geçirdiğim 7 saat bana çok fazla gibi görünüyor. Sizi sıkmamak için burada kesiyorum. Malum dostlarla birlikte size sevgilerimizi gönderiyoruz. San Matteo 18 Ekim 1630 Sor Maria Celeste. Geçenlerde pastalarla birlikte size gönderdiğim küçük sepet benim değildi. Gönderirseniz memnun olurum. Sor Maria Celeste'nin vebaya karşı duadan ve tövbeden oluşan reçetesi o dönemin irfanı ile mükemmel biçimde uyuşmaktaydı. Dua, kan almak, bileklere ve şakaklara arsenik kristalleri koymak, kalbin üzerine küçük keseler içinde değerli taşlar yerleştirmek ve hardalla, ezilmiş camla, nef yağıyla, zehirli sarmaşıkla ve bir baş soğanla pişirilen hayvan dışkısından merhem hazırlamak gibi bilumun mevcut tedavi biçimlerinden üstündü ya da en azından onların etkisini arttırmaktaydı. Günah çıkartmanın ve nedametin değeri veba salgınlarında durağa çıkıyordu. Zira bu hastalık pençesine aldığı kurbanlarına iyileşecek zaman bırakmıyordu. Veba kol altlarındaki ya da uylukların arasındaki lenf bezlerinin şişmesiyle kendini gösteriyordu. Bu büyük cerahatla dolu acı veren yumrulara hıyarcık adı verildiğinden hastalığa da hıyarcıklı veba denmişti. Hekimler büyüklükleri bademden portakala kadar değişen bu hıyarcıkları tedavi etmeye çalışırlardı. Bazı hekimler hıyarcıkları altında ya da demirle dağlamayı, sonra yarayı lahana yapraklarıyla kapamayı savunurken, bazıları da usturayla açarak kanı akıtmayı ve yaranın üzerine üç sülük koyup üzerine dörde bölünmüş bir güvercin ya da tüyleri yolmuş bir horozla kapatmayı yeğliyordu. Kendi haline bırakıldıklarında hıyarcıklar her gün büyüyerek sonunda patlıyor, hastayı çıldırtacak kadar acı veriyordu. Vebaya yakalananların ancak çok küçük bir kısmının iyileşme umudu vardı. Böyle bir durumda hıyarcık yok oluyordu. Hastalığın ilk saatlerinde yüksek ateş, kusma görülüyor, acının yanma ya da karıncalanma şeklinde vücuda yayıldığı hissediliyor, sayıklamalar başlıyordu. Çok geçmeden deride deri altındaki kanamaların neden olduğu kabarcıklar ve kara lekeler baş gösteriyordu. Eğer hastalık aynı zamanda akciğerleri de sıçramazsa ölümün gelmesi bir haftayı buluyor. Aksi hallerde kanlı öksürüğe, tükürüğün köpürmesine neden oluyor ve kurban 2-3 gün içinde ölüyordu. Hastalığın akciğerleri sarması teneffüs yoluyla başkalarına bulaşması demekti. Veba bir yangın gibi yayılıyordu. Atılan elbiseler ya da hastaya ait diğer şeyler bile hastalığın bulaşmasına neden olabiliyordu. Hastalık aileden birine bulaştığında genellikle diğerleri de onu izliyor ve kısa sürede hepsi Floransa yasaları vebadan ölenlerin cesetlerinin kilise mezarlıklarına gömülmesine izin vermediğinden tarlalarda yakılıyordu. İtalyanlar vebayı zaman zaman def edilse de tümüyle yok edilemeyen eski bir düşman olarak görmekteydi. İtalya'yı en son ziyaret ettiğinde 1346-1349 yıllarında 25 milyon kişinin canına mal olmuştu. Kabaca Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu nüfusunun 1/3. Kara veba sevgili Lorasını çaldığında ne mutlu size, böylesine dipsiz bir elemi tatmayacak ve şehadetimize masal gözüyle bakacak gelecek kuşaklar diye haykırır Petrarca. 14. yüzyıldaki bu salgının ardından veba sanki cehennemdeki işkencelerin gelişi güzelliğini anımsatır gibi birkaç yılda bir çeşitli bölgelerde baş gösterdi. 17. yüzyılın başlarına gelindiğinde veba konusunda Avrupalılar evlerdeki ve sokaklardaki ölü farelerin sayısına bakıp felaketin yakınlığını ölçebilecek kadar tecrübe sahibi olmuşlardı. Ancak hastalığın nedenleri hala anlaşılabilmiş değildi. İnsanlar vebayı bataklık havzasının yaydığı miyaslamaların, dolunayın, gezegenlerin düzeninin, kıtlığın, kaderin, dilencilerin, fahişelerin ya da Yahudilerin üzerine atmaya devam ediyorlardı. Mikrop kuramının keşfinden 200 yıl önce vebaya her yerde cirit atan kara farelerin içinde ve üstünde yaşayan mikropların neden olduğu kimsenin aklına gelmiyordu. Mikrop 1894'te Pasteur Enstitüsü'nden Fransız bakteriyolog Alexander Yersin tarafından bulundu. Hasta bir fare öldüğünde üzerindeki aç pireler hemen yakındaki başka bir hayvana ya da insana geçiyor, hastalıklı kanla beslenmiş olduklarından mikrobu ısırdıkları canlıya geçiriyorlardı. Zehirli veba mikrobu enfeksiyon bütün vücudu kaplayıncaya kadar yeni ev sahibinin damarlarında hızla çoğalıyor. Hayati organlara saldırarak böbrek ya da kalp yetmezliğine, kan damarlarının kanamasına ve septik bir şokla ölüme neden oluyordu. Galileo'nun mikroskopundan gördüğü pireyle ilgili yaptığı çok korkunç tanımı sadece hayvanın çirkinliğiyle ilgiliydi. Vebanın yayılmasına bu yaratığın rolüne ilişkin hiçbir imada bulunmadığı düşünülürse yol açtığı tehlikeden haberdar değildi. Fareler karadan ya da deniz yoluyla rahatça yolculuk eder, vebayı oradan oraya taşırken insanlar korkuyla evlerine kapanıyor ve yerel yasaklar çıkarıyorlardı. İlk resmi karantinayı vebadan dolayı kentteki ölü sayısının günde 600'e yükseldiği 1348 yılında Venedik Dükası uyguladı. Dükalık konseyi doğuya yaptıkları seyahatten dönen gezginleri tecrit etmek amacıyla 40 gün süreyle İsa'nın çölde inzivada kaldığı süre kadar karantina ilan etti. Karantina sözcüğü İtalyanca quaranta giorni'den 40 günden gelmektedir. Veba 1630'da geri döndüğünde Venedik'in kenarından geçip en zalim faturayı Milano şehriyle Lombardiya havalisine çıkardı. Buna rağmen geçmiş veba vakalarının hayaletiyle de katmerlenince tehlikenin varlığı bile yarımadanın her yerinde koruyucu önlemler alınmasına yol açtı. Örneğin Roma'da Papa 8. Urban kutsal kafilelerin başında yürüdü, düzenli olarak kiliseye giden, oruç tutan, dua eden ve zekat verenlerin günahlarını bağışladı. Muktedir yeğeni Kardinal Francesco Barberini'yi kolluk kuvvetlerinin hayata geçirdiği politikaları yürürlüğe koyan ve fermanlar çıkaran sağlık kurulunun başına getirdi. Vebanın görüldüğü yerlerden gelen yolcuların şehre girişi, şehrin 12 giriş kapısına yerleştirilen muhafızlarca engellendi. 1630 vebası Toskana Grandükü 2. Ferdinando'ya da önderliğini ispat etmek için ilk şansı verdi. Medici ailesinin 20 yaşındaki bu beyzadesi, devletin yönetimini annesinden, büyük annesinden ve naiplik konseyinden 1628'de devralarak rüştünü daha yeni ispat etmişti. Bu olağanüstü durum karşısında büyük dirayet gösterdi. Bulaşıcı hastalığı denetim altına almak için gerekli bütün yasaları çıkarmanın yanında duygudaşlığını göstermek amacıyla her gün halkın arasına katıldı. En yoksul mahalleleri dolaşarak onları teselli etti, cesaret verdi. Tombul biri olan Ferdinando kahramandan başka her şeye benziyordu. Zırhını sadece saray ressamlarına poz verirken giyerdi. Ava gittiğinde bile kanlı işleri şahinlerine bırakırdı. Fakat veba karşısında korkusuz davrandı. Kentten kaçan Floransalı kodamanların tersine salgın boyunca Floransa'dan ayrılmadı. Medici ailesinin de kuşkusuz kaçacak, sığınacak, bazıları hendekli, köprülü onca malikanesi bulunmasına karşın dört kardeşinin de yanında tuttu. Yardım etmelerini sağladı. Bu cesaretin ödülü olsa gerek Ferdinando ile yedi kardeşi Floransa'daki veba salgınından sağ çıktılar. Ferdinando doğrudan ve yalnızca kendisine hesap veren bir grup soyludan oluşan Halk Sağlığı Kurulu'na geniş yetkiler tanıdı. Heyetin hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iyi niyetle aldığı kararlar günlük yaşamı her yönüyle etkilemekteydi. Özel işlerinin asayiş konusu haline getirilmesine kızan yurttaşlar yasaları atlatmanın yollarını aradılar. Heyet üyeleri sokaklarda sataşmalara maruz kaldı, taşlandı ya da resmi yollardan kınandı. Örneğin insanların bir araya geldikleri vaazlara ya da yürüyüşlere sınırlama getirilmesine öfkelenen Toskanalı ruhban kararın düzeltilmesi için Papa 8. Urban'a başvurdu. Papa, Galileo'nun dostu ve eski öğrencisi Mario Guiducci'nin de aralarında bulunduğu bütün kurul üyelerini kabahatli bulunca bu hayırlı eylem yerinden dolayı cezaya çarptırıldılar. Floransa Halk Sağlığı Kurulu adına çalışan parayla tutulmuş gözlemciler kentte devriye gezerek hastaları veba hastanesine gönderdiler, kişisel eşyalarını yaktılar ve evlerini dezenfekte edip ailenin diğer üyelerini içeride kilitli bırakarak tahtalarla kapattılar. Hasta yakınlarının bu mühürlü damgalı kapıların ardında heyetin dağıttığı ekmekle ve parayla geçinerek 22 gün beklemesi gerekiyordu. Evlerde kapalı kalanlar ihtiyaçlarını sokaklardaki ipleri dizilmiş sepetlerden temin ediyor, cesetlerini de yine aynı sistemle pencerelerden indiriyorlardı. Çocuklar arasında bu illetin ilk belirtileri görülmeye başladığında evin erkeği içeride tıkılı kalmadan işini her zamanki gibi sürdürebilme umuduyla yatağını yorganını toplar, yanına birkaç kap kacak alarak dükkanına taşınırdı. Bir usta hastalandığında yanında çalışanlar bazen yasaları çiğneyerek vakayı yetkililerden saklar. Berber cerraha ya da otacıya susması için rüşvet verir, hastaya kendileri bakarlardı. Fark edildiklerinde eziyet göreceklerini, strappado, elleri arkalarından bağlı halde bileklerinden asılacaklarını bilmelerine rağmen bu riski göze almaktan çekinmiyorlardı. Tümü de iyi niyetli olan dokumacılar, varakçılar ve kasaplar sadece kurnazlıklarıyla değil, sağlık görevlilerinin her ihlalin peşine düşebilecek donanımdan yoksun olmaları yüzünden de yetkilileri atlatmayı başarıyorlardı. Özel hiçbir koruması olmayan 1100 sağlık çalışanı herkes kadar kolaylıkla vebaya teslim oldu. O yüzden sayıları giderek azalmakta olan güçlü kuvvetli insanların yerine durmadan yenilerinin konması gerekiyordu. Halk Sağlığı Kurulu'nun fermanlarına rağmen zenginler de yoksullar da hastalarını hastanenin tecrit koğuşlarına bırakmaktansa koyunlarında saklamaya çalıştılar. Bu sayede evde vebadan ölen bir çocuğun cesedini kilisenin mezarlığına gömmek için mezar kazıcılarını ve zangocu ikna edebilecek sahte bir ölüm belgesi alarak teselli bulmaları mümkün olabiliyordu. Gündüzleri kentin mahallelerinden yükselen feryatlara, geceleri sokağa çıkma yasağıyla birlikte insanlar evlerine çekildiğinde bile duyulmaya devam eden yeni uğursuz bir ses karışıyordu. Bu ceset taşıyıcılarının ve diğer sağlık görevlilerinin ayak bileklerine takılı zillerin sesiydi. 1630 sonbaharında vücutlarında hıyarcık taşıyan ya da bilinmeyen nedenlerden dolayı havalesi olan 6000 kadar Floransalı San Miniato'daki ve San Francesco'daki korkunç veba evlerine kaldırıldı. Bu kurumları alınan hastaların çoğu doktorların ve ruhbanın bütün gayretlerine rağmen ölüyor ve şehrin çıkışındaki toplu mezarlara atılıyorlardı. Köpeklerin kadavraları yememesi için kurul bu mezarların üzerini kireçletiyor, çevresini çitle kapatıyordu. Fakat yeni ölmüş bir yakının kemiklerinin bir hayvanın ağzında eve geldiği hayali herkesin kabusu haline almıştı. Vincenzo ile hamile Sestilia'nın sanki Tanrı'nın gazabı kentin dışında peşlerini bırakacakmış gibi güvenli köylerde arayan ahalinin arasına katılmaları Galileo'nun üzüntüsünü daha da artırdı. Çift Bocchinera ailesinin Prato ile Pistoia arasında bir hinterland olan Montemurlo'daki selfiyesine taşındı. Costa San Giorgio'daki evlerinden ayrılırken henüz bir yaşında bile olmayan küçük çocuklarını sütannelik yapan bir komşularıyla büyük babası Galileo'ya bıraktılar. Hastalıktan korunmak için giyilen giysiler içinde görülen bir veba hekiminin kullandığı uzun gagının içi veba buğusunu uzak tutmak için çiçeklerle doldurulurdu. 19. Her zaman yanımızda olacağınız umuduyla. San Matteo'daki rahibeler veba yılının sonbaharını kazasız belasız atlattılar. Manastırın duvarları arkasında tek bir vakaya bile rastlanmadı. Bunda ettikleri dualar kadar Halk Sağlığı Kurulu'nun dini ikametgahlar için getirdiği sıkı tedbirlerin de etkisi oldu. Örneğin rahibelere ancak en yakın akrabaları yaklaşabiliyordu. Bu durumda bile aradaki parmaklıkların kağıtla ya da parşömenle kaplanması gerekiyordu. Bu koşullar altında Galileo'ya yazdığı mektupta "Buraya bizi görmeye gelmenizin söz konusu olmadığını biliyorum," diyordu Sor Maria Celeste. "Zaten hiçbirimiz rahatça sohbet edemediğimiz bu görüşmelerden zevk alamadığımızdan gelin de demiyorum." Manastırın kahyasıyla karısının kentteki evlere girip çıkması, hatta baş rahibeden izin almadan başka bir kilisede ayine katılması bile güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Manastıra gelen mektupların olası bulaşıklardan arıtılması için maşalarla alınıp asitle tabaklanması veya sirkeye batırılması veya ateşe tutulması gerekiyordu. Manastırın kendi bahçesi dışından temin edilecek her yiyecek pazardan sabah erkenden başkaları tarafından henüz ellenmeden alınmalıydı. Manastırın tahılını değirmene götüren kahyaya araya başka tahılların karışmaması ve kimsenin onlara dokunmaması için öğütme işlemi bitinceye kadar başından ayrılmaması, daha sonra unu da aynı çuvallara koyup doğruca manastıra getirmesi tembihlenmişti. Un manastırda hemen ekmek haline getiriliyordu. Bu önlemlerden hiçbiri ne de rahiplerin cübbelerinin tanziminden rahibelerin battaniyelerinin yıkanmasına kadar her ayrıntıyla ilgili yığınla tedbir, farelerin manastırın müştemilatına da dalmasına mani olamıyordu elbette. Ancak rahibelerin yiyeceklerinin zaten kıt olması ve veba sırasında da iyice azalması manastırın duvarlarını delme zahmetine değmemişti belki de. Bütün 1630 yılı boyunca San Matteo'da yaşanan tek vaka, Suor Violante'nin veba salgınından önce yakalandığı ve aylardır çekmekte olduğu dizanteriden Kasım sonunda ölmesi oldu. Fakat dışarıdaki veba, Suor Maria Teodora'nın erkek kardeşi, tanıyan herkesin sevgisini kazanmış bir delikanlı olan Matteo Ninci'nin hayatına mal oldu. O sıralarda amcası Michelangelo'nun Almanya'da vebadan öldüğünü öğrenen Suor Maria Celeste'de yasa boğuldu. Soğuktan tir tir titreyen, aç ve tehlikeyle kuşatılmış durumdaki rahibeler mektup seferberliğine girerek yardım için muhtelif kaynaklara başvurdular. Suor Maria Celeste mektuplar yazdı. Madonna da o sırada Arcetri'deki San Matteo Manastırı'nın baş rahibesi olan Madre Caterina Angela Anselmi onları imzaladı. Yakarmaları Azizler Günü'nde 1 Kasım meyvelerini vermeye başladı. Dul Grand Düşes Valide Hanım Kristina manastıra önce bol bol ekmek, hemen ardından 18 kilo buğday gönderdi. Daha sonra da majestelerinden 200 skudodan fazla nakit yardım aldılar. Floransa Başpiskoposu da yardım vaadinde bulundu. Yaklaşmakta olan kış mevsiminde eksikliklerin karşılanması için mali yardımda bulunmalarını istemek üzere rahibelerin aile üyelerinin adlarının yer aldığı bir liste hazırlanmasını istedi. Bu Galileo'ya adaletsiz bir vergi oranı uygulanması anlamına gelebileceğinden Sor Maria Celeste ne yapacağını bilemedi. Babası manastırlarına hep eli açık davranmıştı. Şimdi bir de Vincenzo'nun, belki de diğer yakınlarının yanı sıra bir de başpiskoposun yeni isteklerinden üzerine düşeni karşılamak zorunda kalacaktı. Buna izin veremezdi. Onun yerine San Matteo'nun mali durumunun yeniden yapılandırılmasını sağlayacak, böylelikle bazı rahibelerin ailelerinin uzun zamandır ellerinde tuttukları paranın manastırın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplanmasını sağlayabilecek bir yol bulmaya çalıştı. Ancak bu stratejiyi başpiskoposa kendisi dayatamayacağından Galileo'dan bu fikri sanki kendisininmiş gibi sunmasını istedi. Bu meseleyi Rabbime havale ettim ve sizin sağduyunuza güveniyorum. Tek söyleyebileceğim bu. Sonunda istenen sonuç alındı. Buna karşılık Sor Maria Celeste de kişisel ve mesleki düş kırıklıkları içindeki Galileo'ya dualarla ve nasihatlerle yardım etmeye çalıştı. Sizden istirham ediyorum. Eğer kendinize zarar vermek istemiyorsanız sıkıntılar, talihsizlikler karşısında hemen bıçağın keskin tarafına sarılmayınız, diyor Kasım başında yazdığı bir mektupta. Kendinizde gördüğünüz kusurları kesip atmak için kör tarafından tutun bıçağı. Böylece linsinli biri olarak nasıl göklere nüfuz ettiyseniz engellerin de üstüne yükselebilirsiniz. Bu sayede daha alçaktaki alemlerden geçerek ne çocuklarınızın sevgisinin, ne hazzın, ne onurun, ne de zenginliğin gerçek mutluluğu verebileceği, bütün bunların fani şeyler olduğu, gerçek huzuru son durağımızda olduğu gibi yalnızca mübarek Rabbimizde bulabileceğimiz gerçeğini kendi gözlerinizle görüp ellerinizle dokunarak bu dünyadaki her şeyin sahteliğinin ve boşluğunun bilincine varacaksınız. Bize köstek olan bu kırılgan örtüyü çekip atarak Tanrı'nın izzetiyle yüz yüze geldiğimiz o an sevincimiz ne büyük olacak. Galileo, diyalogunu yayımlamaya çalışırken sürekli hüsrana uğramasına karşın uzun zaman önce Padua'da başladığı hareketle ilgili araştırmalarına dayanarak yeni bir kitap yazmaya soyundu. Grand Duke'le de bilimsel yazışmalarını sürdürdü. Projelere düzenli olarak danışmanlık yaptı. Örneğin Ferdinando, Aralık'ta Galileo'dan iki rakip mühendisin projelerinden hangisinin Vincenzo nehrinin taşmasını en iyi şekilde önleyeceği konusunda bir karar vermesini, daha sonra da Floransa'nın simgesi Santa Maria del Fiore Katedrali'nin dış cephesinin tamiri için bir mimardan fikir almasını istedi. Benden istediğiniz gibi kendime dikkat edeceğim diye yazıyordu Sor Maria Celeste, kafasını kaldırmadan çalışmakta olan babasına. Ama bana verdiğiniz öğütlerden birkaçını sizin de tutmanızı nasıl isterdim bilseniz.